Ayrım 34, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 368. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra Jussi ile birlikte bir yürüyüşe çıkmadan önce bütün ocakların kapalı olup olmadığını kontrol etti. Jussi kalkmakta olan sisin içine dalıp çoktan gözden kaybolmuştu. Kendini uzun zamandır hissetmediği kadar zinde hissediyordu. Hiçbir şey öyle çok zor gelmiyordu ve hayattan aldığı haz çok güçlüydü. Üstüne son birkaç aydır sinen uyuşukluğu alt etmek istercesine birden koşmaya başladı. Nefes nefese kalana kadar koştu. Güneş çevreyi ısıtmaya başlamıştı. Terden ıslanan gömleğini çıkardı. Çıkıntı gibi fırlayan göbeğine gözleri takılınca yüzünü buruşturdu ve daha önce de pek çok kez olduğu gibi yine diyete girmeye karar verdi. Eve girerken cep telefonu çaldı. Yabancı dilde konuşan biriydi, bir kadın, ama sesi zor duyuluyordu ve çıkan cızırtılardan sonra tamamen duyulmaz oldu. 2-3 saniye sonrasında hat da kesilmişti. Wallander arayanın Bayba olabileceğini tahmin etti. Arka plandaki gürültüye rağmen sanki sesini tanır gibi olmuştu. Fakat her kimse tekrar aramamıştı. Wallander eve girip bir fincan kahveyle yeniden bahçede oturmaya çıktı. Çok güzel bir yaz akşamı olacaktı. Pikniğe çıkmaya karar verdi, hem de tek başına. Her zaman hayatta en güzel şeylerden birinin kum tepelerinin arasında bir yere kurulup evden beraberinde getirdiği yemeği yedikten sonra ısıtan güneşin ışıkları altında güzel bir uyku çekmek olduğunu düşünmüştü. Bir sepet hazırlamaya girişti. Bu sepette çocukluğundaki evden kalma bir hatıraydı. Annesi onu yün yumaklarını, örgü şişlerini ve yarım kalmış yün örgülerini koymak için kullanırdı. Kendisi de şimdi sandviçlerini, termosu, iki elma ile okumaya fırsat bulamadı birkaç İsveç polisi dergisi ile dolduruyordu. Saat 11'de kapıyı kilitleyip çıkmadan önce ocağı son bir kez daha kontrol etti. Arabayı Zandhammaren'e sürüp orada kumullar ile bodur ağaçların arasında bir yer buldu. Yemeğini bitirip dergileri okuduktan sonra battaniyesine sarındı ve kısa bir süre sonra uykuya daldı. Üşüyerek uyandı. Güneş bir bulutun arkasına girmiş, hava serinlemişti. Battaniyeyi üstünden sıyırdı. Ceketini başının altında yastık yaptıktan sonra battaniyeye sarınıp yeniden yattı. Güneş kısa bir süre sonra tekrar çıkmıştı ve aklına yıllar önce gördüğü bir rüya geldi. Ara ara gördüğü bir rüyaydı bu. Görmeye başlamasıyla bitmesi bir olurdu. Rüyasında yüzü olmayan siyahi bir kadınla erotik bir oyun içindeydi. Bugüne dek zenci bir kadınla hiç ilişkisi olmamıştı. Tabii Batı Hint adalarına yaptığı bir gezi sırasında olan bir olay dışında. O gece çok fazla içmiş ve oteldeki odasına bir fahişe götürmüştü. Böyle ilişkilere özel bir hevesi de yoktu ayrıca. Ama o günden sonra o siyahi kadın zaman zaman rüyalarına girmeye başlamış ve birkaç ay sonra da kendiliğinden geçmişti. Ufukta bir fırtına koparacak bulutlar toplanıyordu. Wallander her şeyi yeniden sepete koydu ve arabasına geri döndü. Koseberga'ya varınca limana doğru inip isli balık satın aldı. Eve henüz yeni dönmüştü ki cep telefonu çalmaya başladı. Daha önce arayan kadındı ama bu defa hatlar çok daha iyiydi ve arayanın Bayba olmadığını hemen algıladı. Kadının İngilizcesi kötüydü.
Kurt Wallander?
Benim.
Adım Lilia. Kim olduğumu biliyor musunuz?
Hayır. Kadın birden ağlamaya başladı. Kulağının dibinde haykırıyordu. Wallander birden korktu. Bayba diye bağırdı kadın. Bayba.
Ne oldu ona?
Onu tanıyorum.
Öldü.
Wallander elinde Koseberga'dan aldığı bir torba balıkla kala kalmıştı. Torba yere düştü.
Öldü mü?
Daha 2 gün önce buradaydı.
Biliyorum, benim de arkadaşımdı ama artık öldü.
Wallander kalbinin deli gibi çarptığını hissediyordu. Ön kapının hemen girişinde duran tabureye çöktü. Lilia'nın iletmeye çalıştığı o akıl karıştırıcı ve üzücü mesajı toparlamaya çalıştı. Riga'ya varmasına sadece birkaç kilometre kala Bayba'nın arabası aşırı hızla yoldan çıkıp taş bir duvara bindirmiş. Arabası hurdaya dönüp kendi de ölmüş. Hemen olay yerinde ölmüş. Bu cümle Lilya'nın üst üste sürekli tekrarladığı bir şeydi. Sanki Wallander'in dipsiz bir hüzün kuyusuna düşmesine engel olabilirmiş gibi. Ama boşunaydı tabii. İçinde daha önce benzerini hiç tatmadığı çaresizlikle karışık bir elem duygusu kabarıyordu. Bağlantı birden kesilmişti hiçbir uyarı vermeden. Wallander Lilya'dan telefon numarasını isteyemeden. Kadının kendisini yeniden aramasını bekledi. Hala holdeki taburede oturuyordu. Ama onun ulaşmayı başaramadığını anlayınca mutfağa geçti. İsli balığın olduğu torbayı yerde bırakmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Bir mum yaktı ve masaya koydu. Hiç durmadan yola devam etmiş olmalı diye düşündü. Feribotun Polonya'da limanda demirlediği andan itibaren önce Polonya'yı, sonra da Letonya'yı geçip ardından ta Riga'ya kadar. Direksiyonda uyuyamı kalmıştı. Yoksa duvara binerek mi çarpmıştı, kendini öldürmek isteyerek? Wallander hiç kimsenin karışmadığı ama şoförün ölümüyle sonuçlanan trafik kazalarının çoğunlukla intihar olduğunu biliyordu. Üstad polis merkezinde çalışan eski sekreter alkolik bir duldu ve daha birkaç yıl önce aynı şeyi yapmıştı. Ama Wallander Bayba'nın böyle bir şey yapacağını sanmıyordu. Sevdiklerine ve eski aşklarına veda etmek için seyahat eden biri, hayatını sonlandırmak için bir trafik kazası herhalde düşünmezdi. Yorgundu ve kontrolü kaybetti herhalde dedi kendi kendine. Düşünebildiği tek açıklama buydu. Linda'yı aramak için cep telefonunu aldı. Olanlarla yalnız başa çıkabileceğini sanmıyordu. Başka insanlara ihtiyacı olduğu zamanlar vardı. Numarayı çevirdi ama sonra karşı tarafın sinyali çalmaya başlayınca kapattı. Çok yeniydi olay. Henüz ona söyleyebileceği bir şey yoktu. Telefonu kanepeye fırlatıp dışarı Jussi'nin yanına gitti ve onu sevmeye başladı. Telefon çaldı, koşarak içeri girdi. Arayan Lilya'ydı. Kadın artık daha sakinleşmişti. Sorular sorup neler olduğunu daha etraflıca öğrendi. Kadına sormak istediği başka bir şey daha vardı. ''Beni neden arıyorsunuz? Varlığımdan nasıl haberdar oldunuz?'' Bayba rica etmişti. ''Neyi rica etti?'' ''Öldüğü zaman sizi aramamı. Ama böyle bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Bayba Noel'e kadar yaşayacağını zannediyordu.'' ''Bana da sonbahara kadar ömrü olduğunu söylemişti.'' Herkese farklı şeyler söylemiş, herhalde kendisi gibi bizim de aynı belirsizlik içinde olmamızı istiyordu. Lilya kim olduğunu açıklayarak Bayba'yı genç kızlığından beri tanıyan eski bir arkadaşı ve meslektaşı olduğunu söyledi. ''Sizi tanıyordum'' dedi kadın. ''Bir gün Bayba beni arayıp şöyle demişti. Buraya geldi İsveçli arkadaşım. Bu öğleden sonra onu Hotel Letonya'daki kafeye götüreceğim. Eğer oraya gelirsen onu görebilirsin. Ben de gitmiş ve sizi uzaktan da olsa görmüştüm. Belki Bayba bana da sizden bahsetmiştir öyle sanıyorum ama hiç tanışmadık öyle değil mi? Hayır hiç ama ben sizi gördüm. Bayba sizi sık sık anardı, sizi seviyordu. Kadın yeniden ağlamaya başlamıştı. Wallander bekledi. Uzaktan kopan fırtınanın gürültüsü geliyordu. Kadının öksürüp burnunu temizlediğini duydu. Kadın yeniden telefona dönünce şimdi ne olacak diye sordu Wallander. Bilmiyorum. En yakın olarak görüştükleri kimlerdi? Annesi, erkek ve kız kardeşleri. Annesi hala hayattaysa çok yaşlı olmalı. Bayba'nın annesinden bahsettiğini hiç duymadım. 95 yaşında ama aklı yerinde. Kızının öldüğünü biliyor. Bayba'nın küçüklüğünden beri araları pek yok. ''Cenazenin ne zaman kalkacağını bilmek isterim.'' dedi Wallander. ''Sizi arayacağım söz. Benimle ilgili ne söylerdi?'' diye sordu Wallander en sonunda. ''Fazla bir şey değil ama bir şeyler anlatmış olmalı.'' ''Evet ama çok değil. Biz iyi arkadaştık ama Bayba hiç kimseyle çok fazla yakın değildi.'' ''Biliyorum.'' dedi Wallander. Görüşme bitince yatağına uzanıp tavana bakarak birkaç ay önce meydana gelen rutubet lekesine dikti gözlerini. Yeniden mutfağa, masa başına dönmeden önce orada öylece uzunca bir zaman yattı. Saat 8'i biraz geçe Linda'yı aradı ve ona olanları anlattı. Dayanmak çok zor geliyordu. İçindeki keder duygusunun giderek büyüdüğünü hissediyordu. 29. Kısım. Bay Balliepa'nın cenazesi Riga'nın merkezinde bir şapelde 14 Temmuz'da saat 11'de yapıldı. Wallander bir gün önce Kopenhag'dan uçakla gelmişti. Uçaktan inerken terminal yenilenmiş olmasına rağmen Wallander havalimanını hemen hatırladı. 1990'ların başında her yeri işgal eden Sovyet ordusunun uçakları artık yoktu ve kendisini Riga'ya götüren taksinin penceresinden bakarken de daha pek çok şeyin değişmiş olduğunu gördü. İlan panoları farklıydı, binalar yeniden boyanmış, kaldırımlar tadilat görmüştü. Öte yandan harap görünümlü çiftlik evlerinin çevresindeki çöp yığınları arasında domuzlar otlamaya hala devam ediyordu. Ve kent merkezindeki eski büyük binalar hala duruyorlardı. Asıl fark sokaklardaki insan kalabalığıydı, üstündeki giysileriydi, kırmızı ışıkta bekleyen veya merkezi yerlerde yapılmış otoparklardaki dizi dizi arabalardı. Wallander'in geri döndüğü o gün ılık bir yağmur yağıyordu Riga'nın üstüne. Soyadı Blooms olan Lilia onu aramış ve Bayba'nın cenazesiyle ilgili ayrıntıları vermişti. Wallander'in merak ettiği şey orada bulunmasının uygun karşılanıp karşılanmayacağıydı. Neden karşılanmasın ki? Belki aile içinde benim bilmediğim durumlar söz konusudur. Oradaki herkes sizin kim olduğunuzu biliyor, dedi Lilia Blooms. Bayba sizden bahsetmişti, varlığınız sır değildi. Benimle ilgili söyledikleri? Neden bu kadar endişeleniyorsunuz ki? Ben Bayba ile sizin birbirinize aşık olduğunuzu sanıyordum. Evleneceksiniz sanıyordum, hepimiz öyle düşünüyorduk. Evlenmek istemedi. Bu söylediğinin kadını şaşırttığını hissetti Wallander. Biz geri çekilenin siz olduğunuzu düşünmüştük. Bayba bir şey söylememişti. Biz anladığımızda aranızdaki ilişki çoktan bitmişti. Ama Bayba bundan bahsetmeyi hiçbir zaman istemedi. Kendisini cenazeye katılmaya Linda ikna etmişti. Kızını aradığı zaman haberi duyan Linda arabasına atladığı gibi soluğu babasının yanında almıştı. Habere o kadar üzülmüştü ki kapıdan içeri girerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Onun bu hali Wallander'in de Bayba için açık açık yas tutmasına yardım etmiş, uzunca bir süre birlikte oturup kızına Bayba ile birlikte geçirdikleri zamanları anlatmıştı. Bayba'nın kocası Karlis Liepa öldürülmüştü, dedi Wallander. Siyasi bir cinayetti. Ruslar ile Letonya arasında tansiyon yüksekti o günlerde. Ben de Riga'ya o yüzden gitmiştim, cinayet soruşturmasına yardımcı olmak için. Ülkenin dışa açılmasını sağlayan siyasi boşluklardan haberim olmadığını söylememe gerek yok. Şimdi o günleri düşününce soğuk savaş dönemi dünyanın durumunun nasıl olduğunu anlamaya başladığım zamanların o sıralar olduğunu söyleyebilirim. 17 yıl önceydi. Senin oraya gidişini hatırlıyorum, dedi Linda. Ben de kolejdeydim o sıralar ve ileride ne olmak istediğimi bilmiyordum. Gerçi polis olmak istediğimi içimde bir yerlerde hissediyordum. Her şeyi sıraladığını hatırlıyorum da polislikten hiç bahsetmemiştin. İşte seni asıl bu şüphelendirmeliydi. Neler düşünüp hissettiğimi çakmamış olmana inanamıyorum. Karlis Liepa Üstad'daki polis merkezine geldiğinde Bayba hakkında da bir şey bilmiyordum. Wallander adamı ayrıntılarıyla hatırlıyordu. Etrafındaki bütün sigara içmeyenlerin tepkisini alarak birini söndürmeden diğerini yaktığı sigara içme alışkanlığıyla Karlis Liepa sakin ve ketum bir insandı. Wallander'le iyi anlaşmışlardı. Bir akşam şiddetli bir kar fırtınası cereyan ederken Liepa'yı alıp Maria Gatan'daki apartmanına götürmüş, bir şişe viski çıkarmış ve Liepa'nın da en az kendisi kadar operayı sevdiğini anlamıştı. Kimseciklerin kalmadığı Üstad'ın ıssız sokaklarında tipi şeklinde kar yağarken birlikte Maria Callas'ın Turandot albümünü dinlemişlerdi. O plak neredeydi acaba? Önceki gün tavan arasında bulduklarının içinde değildi. Linda onun kendi evinde olduğunu söyleyince bilmece çözüldü. Aktris olmayı hayal ettiğim günlerde bana vermiştin, dedi. onunla Maria Callas'ın kötü kaderini anlatan tek kişilik gösterisini sahneye koymaya tasarlamıştım. İnanabiliyor musun? Eğer hayatta olamayacağım bir şey varsa aslında bu da Yunanlı bir opera sanatçısıdır herhalde.
Ve de sinirli bir tanesi diye ekledi Wallander.
Bayba ne iş yapıyordu? Öğretmen miydi?
Onunla tanıştığımda İngilizceden teknik konularda tercümeler yapıyordu. Aslında herhalde her işte biraz çalışmıştır.
Onun cenazesine gitmelisin, kendin için yapmalısın bunu.
Hemen değil ama sonunda kızı onu ikna etmeyi başarmıştı. Kızı ayrıca koyu renk yeni bir takım elbise almasını sağlayarak onu Malmö'deki bir terziye götürmüştü. Wallander fiyatın yüksekliği karşısında şaşırınca Linda takım elbisenin kalitesinin çok iyi olduğunu ve kalan ömrünü çıkarmaya yeteceğini söyledi.
Belki giderek daha az düğünlere katılacaksın ama demişti Linda. Katıldığın cenazelerin sayısı artacak.
Wallander sessizce kendi kendine bir şeyler söylenmiş ve parasını ödemişti. Linda onun ne mırıldandığını sormamıştı.
Wallander taksiden inip küçük valiziyle Hotel Letonia'nın resepsiyon bölümüne ilerledi. Lilia Blooms'un kendisini Bayba ile beraber gördüğü kafenin artık yerinde olmadığını hemen fark etti. Odaya girişini yaptı. Kendisine 1516 no'lu odayı vermişlerdi. Asansörden inip kapının önüne gelince burasının Riga'ya ilk gelişinde kaldığı oda olduğu gibi bir hisse kapıldı. O zaman da oda numarasında 5 ile 6 rakamlarının olduğuna neredeyse emindi. Kapıyı açıp içeri girdi. Oda hiç de hatırladığı gibi değildi ama pencereden aynı manzara görülüyordu. Adını hatırlamadığı güzel bir kilise. Çantasını boşalttı, takım elbisesini astı. Bayba ile ilk buluştuğu yerin bu otel ve hatta belki bu oda olması düşüncesi içini neredeyse dayanılmaz bir acıyla doldurdu. Banyoya geçip yüzünü yıkadı. Saat daha yarımdı. Herhangi bir planı yoktu ama yürüyüşe çıkabileceğini düşündü. Bayba'nın onunla ilk tanıştığı zamanki halini hatırlayarak yasını tutmak istiyordu. Derken aklına birden bir şey geldi. Daha önce yüzleşmeye hiç cesaret edemediği bir düşünce. Bayba'ya duyduğu sevgi bir zamanlar Mona'ya karşı hissettiklerinden daha mı kuvvetliydi? Mona'nın Linda'nın annesi olması gerçeğine rağmen. Bilmiyordu ve asla emin olamayacaktı. Dışarı çıkıp kasabada gezdi. Çok fazla aç olmamasına rağmen bir restoranda yemek yedi. O akşam otelin barlarından birinde oturdu. 20'li yaşlarında bir kız yanına sokulup arkadaş isteyip istemediğini sordu. Wallander başını iki yana sallayıp soruyu yanıtlamamıştı bile. Otel barı kapanmadan hemen önce bir yemek daha ısmarladı. Ucundan dokunduğu bir spagetti yemeği. Kırmızı şarap içti ve masadan ayrılmak üzere ayağa kalktığında çakır keyif bir haldeydi. Yemeğini yerken yağan yağmur artık dinmiş, hava açılmıştı. Ceketini alıp ıslak bir yaz akşamına dışarıya çıktı. Yürüye yürüye Bayba ile birlikte fotoğraf çekildikleri özgürlük anıtına geldi. Birkaç genç kaykaylarıyla ön taraftaki taşlık yerde becerilerini geliştiriyorlardı. Yürümeye devam etti ve otele ancak geç saatlerde döndü. Ayakkabılarını çıkarıp üstünde kıyafetlerle yatağa uzandı ve uyuyakaldı. Ertesi sabah cenaze için aldığı takım elbiseyi giyip aç olmamasına rağmen aşağı kahvaltı salonuna indi. Kastrup Havalimanı'ndan iki küçük şişe vodka satın almıştı. Bunlardan biri şimdi ceketinin iç cebindeydi. Asansörle aşağı kahvaltı salonuna inerken kapağını açıp bir yudum aldı. Lilia Bloom cam kapıdan içeri girdiğinde Wallander de çoktan resepsiyonun önüne inmiş onu beklemekteydi. Kadın doğruca ona doğru yürüdü. Bayba ona resimlerimi göstermiş olmalı diye düşündü. Lilia kısa boylu ve topluydu. Saçları kısa kırpılmış bir modeldi. Wallander'in hayal ettiğinden çok farklıydı. Nedense kadının Bayba'ya benzeyeceğini sanmıştı. El sıkıştıklarında sebebini bilmediği bir nedenden Wallander utandığını hissetti. ''Şapel buradan fazla uzak değil.'' dedi kadın. ''Sadece 10 dakikalık yolda. Bir sigara içimlik zamanım var. Siz burada bekleyebilirsiniz.''
''Ben de sizinle geleyim.'' dedi Wallander.
Otelin dışına çıkıp güneşin altında durdular. Lilia'nın gözünde güneş gözlükleri ve elinde sigara vardı. ''Sarhoşmuş.'' dedi.
kadının neyi kastettiğini anlamak Wallander'in bir iki saniyesini almıştı. Bayı mı?
Öldüğünde sarhoşmuş, otopside ortaya çıktı. Arabayı çarptığı sırada kanında yüksek düzeyde alkol bulmuşlar.
Buna inanmakta zorluk çekiyorum.
Bütün arkadaşları şaşırdı zaten. Ama öte yandan ölmekte olan bir insanın kafasından neler geçtiğini nereden biliyoruz?
İntihar ettiğini mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Arabasını bilerek mi taş duvara çarptı?
Artık bunu merak etmenin bir anlamı yok. Asla kesin olarak bilemeyeceğiz değil mi? Ama yolda tekerleğin yaptığı fren izleri yokmuş. Arkasından sürmekte olan bir motosikletli, onun aşırı süratli kullanmadığını ama arabasının yolda sağa sola yalpalayarak gittiğini söylemiş.
Wallander Bayman'ın hayatının son dakikalarını gözünün önüne getirmeye çalıştı. Kaza mı yoksa intihar mı olduğuna tam emin olamıyordu. Birden aklına başka bir düşünce geldi. Louis von Encke'nin ölümü de intihar veya cinayet değil ama kaza olabilir miydi? Fakat bu yeni fikir üzerinde uzun uzadıya düşünemedi. Çünkü Lilia sigarasını söndürmüş ve yola çıkma vaktinin geldiğini söylemişti. Wallander biraz izin isteyip resepsiyon bölümünde bulunan erkekler tuvaletine gitti ve orada vodkadan bir yudum daha aldı. Kendini aynada inceledi. Gördüğü şey yaşlanma yolunda olan, yaşamın kendisine daha neler göstereceğini merak edip endişelenen bir adamdı. Küçük kiliseye gelmişlerdi. Güneş ışığının çok parlak oluşu içerisinin karanlığını daha da yoğunlaştırıyordu. Wallander'in gözlerinin içeriye alışması biraz zaman almıştı. Ortama adapte olduktan sonra Bayman'ın cenaze töreninin kendi töreninin bir provasıymış hissine kapıldı. Bu kendisini korkutmuştu ve neredeyse kalkıp gidecekti. Riga'ya hiç gelmemeliydi. Burada ne işi vardı? Ama yine de kıpırdamadan oturduğu yerde kaldı ve özellikle vodka sayesinde ağlamadı bile. Hatta yanında oturan Lilia Bloom'sun ne kadar üzüntülü olduğunu gördüğü halde. Tabut ıssız bir ada gibiydi, denizde bir başına. Bir zamanlar aşık olduğu biri için son dinlenme yeri diye düşündü Wallander. Bilinmeyen bir nedenle birden gözlerinin önüne Håkan von Encke geldi. Sinirlendi ve düşünceyi kafasından attı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 379.